Od, İskender Pala, 27. ayrım. Kaleye girdiğimizde Türk ve Rum kızlarından kimseyi bulamadık. Yanlış haber almış, yanlış baskın düzenlemiştik. Yine de eli boş dönmedik. Kadınlarla savaşınca esirleriniz de kadın olur. Kader bize 4 esir verdi. Hakikatte onlar bizim esirlerimizdi ama üçü birer arkadaşımızın gönlünü esir etmiş durumdaydılar. Çarnaçar hepsi muratlarını erip Ankara Kalesi'ne yerleştiler. 4. esiri ne yapacağımızı bilemedik. Adı Sabine'ydi. Daha da bizimle kalamazdı. Yoldaşlarım kararı benim vermemi istiyorlardı. Bana kalsa geri gönderecektim ama bu tehlikeliydi. Yerimizi yurdumuzu öğrenmişti. O güne kadar en şiddetli çatışmalarda bile bir kadının canına kıymamıştık. Aramızda bulunması ruh dengelerimizi bozmaya başladı. Çaresiz onu kendime eş olarak almaya karar verdim. Ne ki o buna karşı çıktı. Beni küçümsedi. Kendini eş olarak düşünmek bile istemediğini her fırsatta belli etti. Üstelik yoldaşlarımla arama kıskançlık tohumlarını ekti. Çocuk içen kurtardığım bir çete haline getirip kendilerine hayat kurduğum genç arkadaşlarımın bakışlarını Sabine'den alamadıklarını görüyordum. Bu meseleye bir çözüm bulamadığım sürece hepimiz savrulup gidecektik. Neyse ki benim bir şey yapmama gerek kalmadan Sabine, en küçüğümüz olan Karanfil Beşe ile kaçıp gittiler. Giderken bize 2 kin ve 2 intikam bıraktılar. Birincisi biriktirdiğimiz hazinenin en kıymetli parçalarını da alıp kaçmaları, ikincisi de hazinemizi korumak için onlara saldıran Gökışık'ın ayağını koparmalarıydı. Gökışık biraz da yaşlanmaktan dolayı acıyı derinden hissetti ve sığındığımız mağara kapısında bir hafta boyunca hiç durmadan feryat etti. Gecenin derinliğinde hazin hazin uludu. Bir hafta sonra yine bir gece yarısı sesi kesildiğinde yanına vardım, ölmüştü. Lakin yanında küçük bir kurt yavrusu bekliyordu. Onu benim için Gökışık mı çağırmıştı yoksa yavrucak anasını yitirmiş de anne diye Gökışık'ın feryatlarına mı gelmişti bilemedim. Lakin bir teselli olarak onu kendime alıştırdım. Karanfil Beşe'nin babam bile bana unutturan ihaneti içimde ne derece büyüdüyse boz ışığın tüylerinin rengine bakarak yavru kurda bu adını verdim. İçimde büyüyen sevgisi o derece kavi oldu. Çünkü onu Gökışık'ın öz enliği gibi gördüm. Öyle yetiştirmeye ahdettim. Sonraki bir yıl boyunca gelip geçen bütün kervanlara artık babamı değil, Karanfil Beşe ile Sabine'yi tarif ettim. Uzun zamandır babamın mı yoksa karanfilin mi yaptığı daha kötü diye düşünüyorum. Çoban. Durak ile dalaşan kurt. Çekik gözün azalan gücü. Çocuk eşkıya dehşeti. Erzurum. Keçi Borlu. Bozkır'da Yunus şiirleri dilden dile. Dertlini ağlayıp gezersin burada. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Niyazabad'dan sonra yeryüzüne 10 bahar gelip gitti. Bozkırlar 10 şiddetli kış daha gördü. Zahir Baba'nın anlattıklarından ve şeyhimin kabri başında geçirdiğim 40 günlük riyazetten sonra 2 yıl hiç şiir söylememiştim. Durak da benimle beraber susmuş ve bambaşka bir köpek olmuştu sanki. Gerçi yolda gök gözlü serseri bir kurt ile dalaşıp yaralanmıştı. Ama ben yine de suskunluğunun sebebinin benim susmama bağlı olduğunu sanıyorum. O günden geriye benim hafızamda iri kurdun gök gözleri, durağın ayağında da diş izleri kaldı. Bir de kurda taş atmaktan kollarımın ne kadar yorulduğu. Aradan geçen 15 yıl boyunca durağın aksaması sürdü. Sağ ayağında da kurdun diş izleri hala duruyor. Bu 15 yıl içinde uzun, çok uzun yolculuklar yaptım. Bir ara hesap ettim. Hazreti Peygamber'in dünyadan gittiği yaş kadar ömür sürmüşüm. Dünya birden değerini yitirmiş gibiydi. Sünnet olan ömrü tamamladığıma göre geri kalanı yalnızca insanların irşadına ayırmam gerekirdi. Sonraki yolculuklarımı bu maksatla devam ettim. Bir yandan insanları Hakk'a çağırırken, diğer yandan hak erenlerin ziyaretiyle feyiz almanın yollarını aradım. Gözlerim ırağı seçemez olmuştu. Biraz da ağrıdıklarını hissediyordum. Abakay dervişin terkiplerinden birini hazırlayıp merhem diye sürmeyi düşündüm. Sonra bundan da vazgeçtim. Fazladan yaşanmış ömür için dünya hırsı gerekmezdi. 63 yıldan sonra dünyayı fazla seçemesem de keder değildi. Mevsimler değişirken uzayıp giden manzaraları daha az merak etmeye kendimi alıştırdım. Yine de yoldan kalmadım. Yukarı illerden sonra Bozkır'ın tamamını, Akdeniz kıyılarını Kula'ya kadar beyliklerin arasında hep dolandım. Bozkır'da tabiatın güzelleştiğini, hayatın çocuklar ve kadınlar için artık daha yaşanılır olduğunu görmek beni mutlu etmeye yetiyordu. Bütün gençliğim tehlike ve vuruşmalarla harap olmuş yurtlar gördüğümden mi nedir? Şimdi tabiatı seçebildiğim vakit içim ferahlıyor. Uğradığım yerlerde sanki ırmaklar Allah Allah diyerek akıyor, minik yavruların Kur'an okuyan dilleri bülbül olmuş. Allah Allah diye şakıyor. Bağlar, bahçeler mamur olmuş, güller Allah Allah esansıyla kokuyordu. Çekik göz gitgide gücünü kaybediyordu. Memlük Sultanı'nın İlhanlı ordusunu yenmesinden sonra başlayan Türkmenlerin istiklal mücadelesi yeni meyveler vermeye devam ediyor, yeni beylikler ortaya çıkıyordu. Çekik göz tıpkı Bizans gibi iç karışıklıklar ve itirazlar sebebiyle iç savaşlar yaşıyordu. Bozkır'ın hakimiyeti Türk ve Türkmenlere geçmeye başlayınca tapınakçılar ile haşhaşiler yavaş yavaş ortalıklardan çekilmeye başladılar. Mamafi eski soğuk nefeslerin yerlerine başka haramiler türemedi değil. Erzurum Ilıcası'nda Akoğlan ve Serseri Avanesi'nin, Çamlıbel'de ise Çocuk Eşkıya diye bilinen Samuel Çetesi'nin yaptıkları tevatür gibi her yanda anlatılıyor. Önceleri bazı kervanlardan küçük hırsızlıklar yaparak işe başlayan bu çocuklar, artık büyümüşler de yol kesip kervan kırıyorlarmış. Seyahatlerim esnasında bir şey dikkatimi çekti. İnsanlar artık eskisi gibi dervişlerin yoluna itibar etmiyorlar. Sitare'nin yıllar önce söyledikleri geldi hatırıma. İnsanın yaratılışındaki madde ile mana dengesinden bahsetmiş ve denge madde lehine bozulunca insanın nefsi, mana lehine bozulunca da ruhu öne çıkıyor. Biri diğerini bastırıyor Can Yunus demişti. Sevgili Sitare, hasretim. Ne kadar doğru söylemişsin. Bozkır'da hayat güzelleştiği, maddi imkanlar arttığı, refah yüzünü gösterdiği için insanlar daha çok dünyevileşmeye başladılar. Sufilerin her yanda çoğalmış olduklarını, bu çoğalmanın ihlası giderip insanları dervişlik yoluna cezbedemez hale geldiğini gözden ırak etmemek gerekir elbette. Yine de kesin olan bir şey var, tekkeler çoğalıyor ama artık tekkelere gelenler azalıyor. Konya'da Mevlana Hüdavendigâr ile Suluca Karahöyük'te Tebessüm Sultan'ın dergahları hariç. Bu ikisi Anadolu topraklarındaki insanların tabiatlarına da uygun düştüğü için günden güne çığ gibi büyüyorlar. Hele ki Tebessüm Sultanımın yolu Anadolu Türkmenleri için bir sığınak gibi. Ahmet Yesevi Hikmetleri bile Doğu Türklüğünden ziyade Batı Türklüğünün edasına bürünmeye başladı. Meğer bu coğrafya ne bereketli bir gönül madeniymiş. Zemin bulunca Anadolu'nun çocukları tarikat bahçelerinde yetişkin fidanlar olarak boy saldılar. Eskiden bir tek tarikat bilinirdi, bir de şeriat. Şimdi ondan içeri hakikat ve marifet kendini gösterdi. Anadolu mayası ile İslam tarikatları zenginleşip zarafet bulmaya, hayatı imbikten geçirmeye başladılar. Gezdiğim her yerde gönül dostlarıyla sohbetler ettim. Her sohbetten ayrı bir lezzet aldım. Bozkır'da yıllarca yazın kuraklık çekilmiş, kışın toprağı karla örtmüş, bir ağaç meyve vermemiş, bir tarlada ot yeşermemişti. Meğer coğrafya meyve yerine gönül yetiştirmiş. Bütün o maddi imkansızlık ve kuraklıklar manevi fidanların yeşermesi içinmiş. Yesevi dervişleri dünyadan bir bir çekilip gitmişlerdi. Ama Anadolu'nun öz ve özlü fidanlarından gönül erleri gelmişti. Bozkır'da şeriat ve tarikat kıvama ermiş, marifet ve hakikat çağı başlamıştı. Gayret ve hikmet parıldadıkça parıldıyordu. İnsanın omzundaki en ağır yük cahillikti. Artık Bozkır insanı bunun ayrımına varmıştı. Erzurum Dutçu köyünde kaldığım kışı hiç unutmam. Kar ve fırtınanın ne olduğunu, karın evleri boy beraber yuttuğunu, insanların kar altında kendilerine yollar açtığını ve kurtlar ve vahşi hayvanların köylere saldırdığını orada gördüm. Selçuk Sarayı'nda Gıyasettin Mesut'un yerine kardeşinin oğlu 3. Alaaddin Keykubat tahta geçmişti. Sonra Kubilay Han'ın öldüğünü duyduk. Ertesi yıl Niğde'de, Ortaköy'de kışladım. Kayılardan Osman'ın beyliğini kurduğu yıldı. Daha sonra Isparta'da Keçiborlu'da kaldım. Burada Hamidoğulları vardı ve Çekik Göz'ün önünden kaçırılmış bir kütüphaneye sahiptiler. Her günüm o kütüphanede okumakla, her gecem okuyabildiğime şükretmekle geçti. Kütüphaneci Emir Derviş, Yesevi dergahında bulunmuş dedem Taybuga'yı iyi tanımıştı. O da, "Sizin ailenizde hikayeyi erkekler yazar, kadınlar çocuklarını anlatırdı Yunus" cümlesiyle başlayan pek çok hatırasını nakletti. Dedemin ne derece kahraman olduğunu, nineme ne kadar sevgi beslediğini, her seferden sonra ninemi ve babamı da yanına alarak av avlamaya, kuş kuşlamaya gittiklerini hep ondan öğrendim. Keçiborlu'dan Şeyh Edebali toprağına, Osman Bey'in yurduna doğru yola çıktığım baharda içim şevk, gönlüm aşk, dilim kafiyelerle doluydu. Onca kitabı okuduktan sonra tutukluğum geçmiş, mısralarıma bir revnak gelmişti. Ben zannederdim ki konakladığım dergahlarda söylediğim mısralar oralardaki dervişlere rehber olur, yol gösterir. Meğer oralardan taşıp başka yurtlara da gidermiş. Kervanlar ve kervansaraylar, hele dergahlar ve tekkeler mısralarıma pek aşina olmuşlar. Sandıklı civarında şiddetli bir yağmura yakalanmıştım. Bir çobanın sayasına sığındım. Daha doğrusu durak önümden havlayarak koşup bu sayayı buldu. Ben de çobanın yağmura yakalanan davarları sürmesine yardım ettim. Bütün sürüyü kurtarınca biraz oturduk. Koyunlarda bir huzursuzluk var gibiydi. Meleğişleri bir türlü kesilmedi. Yağmurdan ürkmüş olsalar gerek dedim. Yok yok, sohbeti özlediler. Hayret içinde sordum. Sen sürünle söyleşiyor musun? Pek sayılmaz. Ben derim, onlar dinler. Öylece oyalanırız. Bunun için bir kavalın yok mudur? Onlar kavaldan geçtiler. Sohbet istiyorlar. Sustum. Bir çoban davarlarla nasıl sohbet eder merak ediyordum. Elini kulağına götürdü ve teganni ile bir kaside okur gibi başladı. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Sular dibi mahi ile, sahralarda ahu ile, aptal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Ne yapacağımı şaşırdım. Çobanın sesi çok güzeldi ve o söylemeye başlayınca bütün koyunlar gözlerini ona çevirip durdular, dinlediler. Hayret başımdan aştı, gözlerim dolu dolu, Allah'a sonsuz şükürler ederek içten içe ağladım. Demek benim dervişler için söylediğim mısralar dağdaki çobana kadar ulaşmıştı. Birden sorumluluğumun büyüdüğünü hissettim. Omzuma bir emanet verilmişti ve bu emanete hıyanet etmediğim sürece hakkımda nimet ve rahmet olacaktı. Ben bunları düşünürken çoban bu sefer yanık bir türkü gibi okudu. Üstelik gözümün içine bakarak ve sanki sorar gibi. Dertle ne ağlayıp gezersin burada? Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Nice aşık kondu göçtü buradan. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Gözümde yaş sordum. Kardeş, hiç bildin mi Yunus'u? Yok ağam, tanımadım. Ama her kim ise Allah diline açıklık, gönlüne zenginlik versin. Tuttuğu kulplar tutamak olsun, bastığı yerler basamak olsun. Amin kardeş, amin. Samuel. Birkaç yıl öncesine kadar birilerinin bizden bahsederken eşkıya veya çete demelerini aldırmıyordum. Çünkü yaptıklarımız ancak bir çetenin yapabileceği şeylerdi. Lakin şimdilerde Samuel'in çetesi denildiğinde insanların titremesinden de gizli bir haz duymaya başladım. Beni halkın titretmesinden ziyade tapınakçıların titretmeleri sevindiriyor. Son 5 yıldır tapınakçılarla amansız bir mücadele içindeyim. Benim gezindiğim çimenlerde onların ayak izleri olmasına tahammül edemiyorum. Çocukken Arnustam'ın bana öğrettikleri onları alt etmem için çok işime yarıyor. Nasıl davranacaklarını, nelere tepki vereceklerini, nasıl savaştıklarını iyi biliyorum. Kızanlarımdan ikisini de bu uğurda kaybettim ama 3 tapınak çetesini de topyekün yeryüzünden kazıdım. Nefes alıp verdiğim müddetçe artık benim olduğum yerlerde tapınakçı adı anılmayacak. Ve bir de Karanfil Beşe'nin. Karanfil, Savine ile kaçıp gittikten sonra Alamut İsmaillerine katıldığını biliyorum. 2 yıl evvel benim bölgemden geçtiler. Tapınakçılarla savaşırken ikinci bir düşman edinmem uygun düşmeyecekti, saldırmadık. Ancak onlar bunu tekrarlayıp hükmettiğim dağları yol eylediklerinde içime sindiremedim. Fakat bunlar tapınakçılar kadar kolay avlanan adamlar değillerdi. Bazen 4, bazen 6 kişi dolaşıyorlar ve o 4 kişi 20 tapınak şövalyesinden daha tehlikeli olabiliyordu. Yoldaşlarımdan ikisini onlar yaraladılar. 4 yıldır aramızda bir kan davası oluştu. Karanfil'in onlarla olması bizi daha kolay bulmalarına ve avlamalarına zemin hazırlıyor. Şimdilerde yoldaşlarımdan bazıları intikam ateşiyle yanarken diğer bazıları diken üstünde uyuyorlar. Alamutçular eskiden yalnızca suikast yapar, bununla geçinirlerdi. Çekik göz artık bela olmaktan çıkınca içlerinden çapula bulaşanlar ve köy basanlar belirmeye başladı. Genellikle bahar ve güz mevsimlerinde ortaya çıkıp haraç topluyor, köyleri soyuyorlar. Bu köyler bizim mıntıkamızda ise elbette benim ve yoldaşlarımın itibarı zedeleniyor. Biz mecbur kalmadıkça adam öldürmüyorduk. Kadınlar ve çocuklarla da bir hesap içinde asla olmadık. Buna rağmen 3 ay kadar evvel bir haber yayıldığını duyduk. Denildiğine göre Samuel'in çetesi köy basmış, 3 çocuk kaçırmış, çocuklardan biri daha sonra ölü bulunmuş. Araştırdık, meğer Karanfil ile arkadaşları yapmış ve suçu bizim üzerimize atmışlar. Bu hadise bardağı taşırdı. Artık nerede bir Alamutlu işitsek veya görsek hakkından gelmeye çalışıyoruz. Çok iyi kılık değiştirdikleri için de teyakkuzda oluyoruz. Bazen kervanın içinde bir tacir, bazen sabanın ardında bir rençber, bazen yollarda bir gezgin, bazen kadın kılığında bir yolcu, hatta çeşme başında bir kaya bile olabiliyorlar. Kılık değiştirmedeki başarıları bizi korkutmuyor değil. Tapınak şövalyeleri, çekik göz askeri, Bizans soğuk nefesleri, sınır devriyeleri ve köyleri, dağlarda seriye ve kervanlar, uçlarda ağ konakları. Saldırıyor, savaşıyor ve ganimeti paylaşıyoruz. 40 yaşımı aştım. Bir zamanların çocuk çetesindeki herkesin şakağında beyazlar oluşmaya başladı. Zaman zaman köylerde, kasabalarda kızancıklar, kadınlar görünce yoldaşlarımın içlerinde bir burkulma olduğunu, bir aile özlemi hissettiklerini ama bunu birbirlerinden sakladıklarını biliyorum. Bir cellat olmak yahut cana kıymak, dağlarda mekan tutmak veya eşkıyalık yapmak buna mani olamıyor. Artık dağlarda yeterince kaldığımızı düşünüyorum ama düze inecek olursak insanların bizi kabul etmeyecekleri gerçeğini de unutamam. Bir eşkıyanın aile özlemi çekmesi onun en vazgeçilmez kaderidir. Ama şimdiye kadar bu özlemi giderebilen fazla kişi tanımadım. Elbette ben de bir aile özlüyorum ama ondan öte babamı özlediğimi hissediyorum. Belki şimdi hayatta bile değildir. Eğer öyleyse onunla yüzleşemeden, hesaplaşamadan bu dünyadan gitmek gözümü açık bırakacak. Bu bir sancı, böğrüme batıyor. Bir katranlı kıymık, beynime çakılıyor. Eğer hayatta ise onu arayıp bulmalı, bu hesabı görmekte fazla gecikmemeliyim diye sık sık düşünmeye başladım. Bunun için bir ara Sarıcaköy'e gidip araştırmak bile istiyorum. Onu bulursam belki de ellerini öpüp boynuna sarılacağım. Bilemiyorum. 27. ayrımın sonu sayfa 316, devamı 28. ayrımda.